Ayrım 21.
Hep olan da budur zaten. Bütün bunları akıllıca önlemek bize düşer. Bedenleri ve kafaları düzgün insanları alır, onları bunca çeşitli çalışmalardan geçirirsek, doğruluğun bize bir diyeceği kalmaz. Devleti de, anayasayı da korumuş oluruz. Ama kötü yaratılışlı insanları yetiştirirsek bunun tersi olur. Felsefeyi şimdikinden de daha gülünç bir duruma düşürürüz. Utanılacak bir şey olur bu gerçekten. Olur ama ben de şu sırada kendimi gülünç ediyorum anlaşılan. Neden? Bütün bunların bir oyun olduğunu unutarak fazla coştum sözlerimle. Konuşurken felsefeye gitti aklım. Onun kepaze edildiğini düşünerek öfkelendim. Onu bu hale düşürenlere kızgınlığımdan fazla ciddiye aldım işi. Dinleyicin olarak ben öyle görmüyorum doğrusu. Konuşan olarak ben öyle görüyorum. Her neyse, şunu da unutmayalım ki biz ilkin yaşlıları seçmiştik. Buradaysa onların yeri yok. Solon yaşlılarla çok şey öğrenebilir der. Ama inanmamalı buna. Konuşmasını öğrensin bakalım yaşlı adam. Değişik ve çetin işler gençlere yaraşır. İster istemez. Öyleyse aritmetiğe, geometriye ve diyalektikadan önce gelen bütün bilimlere daha çocukken başlatmalı ve öğretim zorla yaptırılan bir işe benzememeli. Neden? Çünkü hür insan hiçbir şeyi köle gibi öğrenmemeli. Bedene zorla yaptırılan şeyin ona bir kötülüğü olmasa bile kafaya zorla sokulan şey akılda kalmaz. Doğru. Öyleyse mutlu delikanlı, çocuklara zor kullanmayacaksın. Eğitimin onlar için bir oyun olmasını sağlayacaksın. Böylece onların yaratılıştan neye elverişli olduklarını da daha iyi anlarsın. Akla uygun bu isteğin. Hatırlıyor musun ne demiştik daha önce? Çocukları savaşa at üstünde götürmeli ki olanı biteni görsünler, tehlike olmadıkça savaşçıların yanı başına kadar sokulsun, yetiştirilen genç köpekler gibi kanı koklasınlar. Hatırlıyorum. Bütün bu işlerde, derslerde ve tehlikelerde en atılgan olanını bir yana ayıracaksın. Kaç yaşında? Çocukların beden eğitimi derslerini bıraktıkları yaşta. Çünkü 2-3 yıl süren bu dersler sırasında başka hiçbir şey yapamazlar. Yorgunluk ve uyku kafa çalışmalarının düşmanıdır. Hem sonra beden eğitimi dersleri en önemli denemelerden biridir. Herkesin beden işlerindeki değeri orada ortaya çıkar. Doğrudur. Bundan sonra 20'sine varan delikanlılar arasında bir seçme yapılacak. Seçilenler ötekilerden daha üstün tutulacak ve çocukken onlara karma karışık verilen bilgiler artık bir sıraya konarak verilecek ki bakalım hem bilimlerin kendi kendileriyle hem de gerçek varlıkla ilintilerini geniş bir görüşle kavrayabiliyorlar mı? Bilgileri insanın kafasına iyice yerleştirecek tek yol bu olsa gerek. Diyalektikaya hangilerinin elverişli, hangilerinin elverişsiz olduğunu da ancak şöyle anlayabiliriz. Geniş bir görüşe yükselebilenler diyalektikacı olur, ötekiler olamaz. Bence de öyle. Bu denemeyi de yapıp hangilerinin diyalektikayı en elverişli, bilimlerde, savaşta ve kanunların istediği bütün işlerde en sağlam olduğunu anlayınca 30'una varan seçkinler arasından bunları ayıracaksın. En büyük şerefleri vereceksin onlara. Hepsini birer birer diyalektikada deneyeceksin. Hangilerinin göz ve öteki duyularının yardımı olmadan akıl gücüyle varlığın ta kendisine yükselebildiğini araştıracaksın. İşte dostum, en dikkatli olacağın yer de burasıdır. Neden? Diyalektikanın bugün düştüğü kötü durumun ve gittikçe artan zararlarının farkında değil misin? Nedir bu kötü durum? Bir ahlak bozukluğu aldanmıyorsam. Orası doğru. Diyalektikacıların bu hale düşmelerini tabii bulmuyor musun? Hoş görmüyor musun onları? Neden hoş göreyim? Varlıklı ve kalabalık bir aile düşünelim. Bir çocuğu kendi çocukları sanıp zenginlikler içinde, dal kavuklar ortasında büyütüyorlar. Çocuk büyüyünce o ailenin oğlu olmadığını anlıyor ve kendi ana babasını bulamıyor. Böyle bir çocuğun kendini şımartanlara, sözde ana babasına karşı durumunu öğrenmeden önce ve sonra ne duygular besleyeceğini kestirebilir misin? Yoksa ben kendi düşündüklerimi söyleyeyim mi? Söyle. Durumunu bilmezden önce herhalde anasına, babasına, yakınlarına, dal kavuklarından daha fazla saygı gösterecek yoksulluğa düşerlerse onları bırakmayacak, sözleri ve davranışlarıyla incitmeyecek onları. Önemli işlerde dal kavuklardan çok onları dinleyecek. Herhalde. Gerçek durumunu öğrendikten sonra anasına babasına saygısı azalacak. Dal kavuklarına ise bağlılığı artacak, onları eskisinden daha çok dinleyecek, hep onlarla düşüp kalkacak, hele iyi yaratıcı bir insan değilse anasını babasını hiçe sayacak. Olacağı budur ama bu benzetmenin diyalektikacılarla ilgisi ne? İlgisi şu: çocukluğumuzdan beri doğruluk, dürüstlük üstüne atasözleri biliriz. Bunlar birer ana baba gibi kafamızı yoğurur. Onları dinlemeye, saymaya alışırız. Öyledir. Onlara aykırı atasözleri de vardır. Daha hoşumuza giden, gönlümüzce konuşan, çekici atasözleri. Biraz aklı başında olan böylelerini dinlemez. Dal kavuklara değil, anasına, babasına benzeyenleri dinler. Doğru. Diyelim ki bu sözlerle yetişmiş bir insana doğruluğun ne olduğunu soruyorlar. O da bildiklerini söyleyince bozuyorlar onu. Sözlerini türlü yönlerden çürütüyorlar. Sonunda adam doğrunun tam tersinin de doğru olabileceğini düşünüyor. İyilik, doğruluk ve bütün yüksek bildiği değerler karşısında şüpheye düşüyor. Bu adamın artık onlara saygısı kalır mı, dinler mi onları? İster istemez ne eskisi gibi saygı duyar ne de güveni kalır. Bütün bu değerleri tanımaz, kendini onlara yakın saymaz olunca, neye inanacağını bilemeyince, hangi öğütlerden yana gider kendiliğinden? Hoşuna gidenlerden yana değil mi? Başka türlü yapamaz. İşte o zaman bence töreye saygı gösterecek yerde karşı kor. İster istemez. Öyleyse diyalektikayla uğraşanların başına gelenlere hiç de şaşmamalı. Hoş görebiliriz onları demin dediğim gibi. Acımak daha yerinde olur. Seçtiğin 30 yaşındaki adamların bu acınacak hale düşmemeleri için diyalektikaya girmelerinden önce alınacak bütün tedbirleri alman gerekmez mi? Gerekir elbet. Daha gençken diyalektikayı tatmalarını önlemek önemli bir tedbir sayılmaz mı? Herhalde görmüşsündür. Delikanlılar diyalektikanın tadına vardılar mı, aşırı giderler, bir oyun yaparlar onu. Birbirlerinin tam tersini söylemekte kullanırlar. Kendilerini bozanlar gibi onlar da başkalarını bozmaya çalışırlar. Birbirlerini akıl oyunlarıyla çekiştirip didiklemekten köpek yavruları gibi zevk alırlar. Gerçekten bu büyük bir zevktir onlar için. Karşılarındakini sık sık bozduktan ve kendileri de bir hayli bozulduktan sonra önce inandıkları hiçbir şeye inanmaz olurlar artık. Sonunda onlar da onlarla birlikte bütün felsefede halkın gözünden düşer. Çok doğru. İnsan olgun bir çağa vardı mı bu hale düşmek istemez. Söylenenin tersini söylemekten zevk alana değil, doğruyu aramak için tartışanlara benzemeye çalışır. Ölçüyü kaçırmadığı için de filozofluğu küçültecek yerde saydırır herkese. Doğru. İşte bunu düşünerek daha deminden diyalektika çalışmalarına yalnız ölçülü ve sağlam kafaların alınması gerektiğini söylemiştim. Bugün olduğu gibi her önüne gelen boyuna bakmadan girmemeli bu işe. Girmemeli tabii. Başka her işten sıyrılarak sürekli bir şekilde yapılan diyalektika çalışmaları beden eğitiminin karşılığı olur. Buna onun iki misli zaman ister. 6 yıl mı demek istiyorsun, 4 yıl mı? Pazarlık etmeyelim de 5 diyelim. Bundan sonra onları bizim mağaraya indireceksin. Gençlere özgü bütün görevleri, savaş işlerini yaptıracaksın onlara. Görgüden yana başkalarından geriye kalmasınlar diye. Bu işlerde onları bir defa daha denemek fırsatını bulacaksın. Bakalım onları dört bir yana çeken çağrılara dayatabiliyorlar mı, yoksa sürüklenip gidiyorlar mı? Buna ne kadar zaman koyuyorsun? 15 yıl. 50 yaşında sağ kalan, her türlü iş ve bilimlerde her bakımdan başkalarını aşanları varılacak son yere iteceksin. Ruhlarının gözünü açıp her şeyi aydınlatan gerçek varlığın ta kendisine bakmaya zorlayacaksın. İyinin kendini gördükten sonra onu örnek tutup toplumu, insanları ve kendilerini düzene sokacaklar. Kalan ömürleri boyunca vakitlerinin çoğunu felsefeye ayıracaklar. Ama sıraları gelince politika belalarına göğüs gerecekler. Birbiri ardı sıra kumandayı ele alacaklar. Şan, şeref için değil, yalnız halkın iyiliği için, kaçınılmaz bir ödevi yerine getirmek için devletin bekçiliğinde yerlerine geçecek, kendilerine benzer yurttaşlar yetiştirdikten sonra mutlular ülkesine göç edecekler. Devlet onlara anıtlar dikecek ve Apollon rahibesinin diyeceğine göre ya tanrılar ya da mutlu ruhlar için kesilen kurbanlar onun için de kesilecek. Bundan güzel devlet adamları can sağlığı Sokrates. Bir heykelci bile daha güzellerini yapamaz. Devlet kadınlarını da unutma Glaukon. Dediklerimi yalnız erkekler için dedim sanma. Dilediğimiz yaratılışta kadınları da onlara katıyorum. erkekle kadın arasında eşitlik ve ortaklığı kabul ettiğimize göre doğru. Şimdi şunu kabul ediyor musunuz benimle? Bizim devletimiz ve anayasamız sadece birer hayal değildir. Onu gerçekleştirmek ne türlü zor da olsa olağandır. Ama dediğimiz gibi devletin başına bir veya birkaç filozofun gelmesi şartıyla, bugün aranan şerefleri küçümseyecek, onları özgür bir insana yakıştırmayacak olan bu filozoflar, ödevini yapmanın getirdiği şerefi her şeyden üstün tutacaklar ve doğruluğu en önemli, en yararlı şey sayarak onun hizmetine girecekler, onu yeşertecekler, toplumun yasalarını ona uyduracaklar. Nasıl? Devletimizde 10 yılı dolduranların hepsini kırda yaşamaya gönderecekler, çocukları alıp zamanın ve ana babanın göreneklerinden koruyacaklar. Onları kendi görgülerine, yukarıda anlattığımız kendi ilkelerine göre yetiştirecekler. Tasarladığımız anayasayı ve halkı mutluluğa ulaştıracak devleti korumanın en kolay, en kestirme yolu budur. Evet Sokrates, öyle sanıyorum ki bu devlet gerçekleşebilirse ancak bu dediğin yoldan gerçekleşebilir. Bu devlet ve bu devlete benzeyen insan üstüne yeterince konuşmadık mı dersin? Bizim ilkelerimize uygun insanın ne olacağını kestirmek kolay artık. Gerçekten konuyu bitirmişe benziyoruz. 7. kitabın sonu. 8. kitap. Peki Glaukon, şunda anlaştık artık değil mi? En iyi düzene varmak isteyen devlette kadınlar, çocuklar ve bütün eğitim ortak olacak. Savaşta ve barışta girişilen bütün işlerde de öyle. Hem felsefede hem savaşta en üstün gelen yurttaşlar da bu devletin başına geçecek. Bunda anlaştık. Şunda da anlaştık. Önderler yetişmiş askerleri yukarıda anlattığımız evlere götürüp yerleştirecekler. Bu evlerde hiçbir şey kimsenin öz malı olmayacak. Her şey herkesin olacak. Hatırlıyorsan evden başka bu askerlerin neleri olabileceğini de konuşmuştuk. Hatırlıyorum. Bugünkü askerler gibi mal mülk sahibi olmayacaklar dedik. Bu savaşçı atletler ve koruyucular gördükleri iş karşılığı bir yıllık geçim masraflarını öteki yurttaşlardan alacaklar. Bununla geçinip hem kendilerinin hem de başkalarının güvenliğini sağlayacaklar. Tamam, bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik madem, şimdi bu konuya sapmazdan önce konuştuğumuza, ilk yolumuza dönelim. Kolay, devletten konuşuyorduk. Aşağı yukarı demin de söylediğin gibi en iyi devlet diyordun, anlattığın örneğe uygun olan devlettir. En iyi insan da öyle. Bununla birlikte bize daha da güzel bir devlet ve insan örneği gösterebileceğini söylemiştin. Sonra şunu da söyledin, devletin iyisi bizim anlattığımız devletse bütün öteki devlet şekilleri bozuktur. Hatırımda kaldığına göre bu öteki şekillerden dördü üzerinde durmak, bozuk yanlarını incelemek istedin. Her şeklin karşılığı olan insanı da düşünmek gerektir dedin. Böylece hepsini gözden geçirmiş, en iyi ile en kötüyü ayırmış, en iyi insanın en mutlu, en kötü insanın da en mutsuz olup olmadığını anlamış olacaktık. Sana bu dört devlet şeklinin hangileri olduğunu sorduğumda Polemarkos'la Adimantos söze karıştılar. Sen de onların ortaya attıkları meseleyi ele alınca bu konuştuklarımıza geldik. Hatırlamana diyecek yok doğrusu. Öyleyse güreşçiler gibi bıraktığımız yerden bir daha kapışalım. O soruyu bir daha soruyorum sana. O zaman vereceğin cevabı şimdi ver. Verebilirsem. Doğrusu bu dört devlet şekli neymiş merak ediyorum. Bu merakını gidermek zor iş değil. Çünkü belli adları var bu şekillerin. Söyleyeyim. Birinci ve en ünlüsü Girit ve Lakedemonya'nın devlet şekli. Değer bakımından da ikincisi oligarşi dediğimiz şekildir. Bunun bozuk yanları saymakla bitmez. Sonra bunun karşıtı olan demokrasi gelir. Ondan sonra da hepsini bastıran zorbalık, devletin dördüncü ve en son hastalığı. Bunlardan apayrı bir başka devlet şekli biliyor musun? Babadan oğula geçen krallıklar, satın alınan beylikler ve bunlara benzer şekiller söylediklerimiz arasına girebilir. Yunanlılarda da yabancılarda da bunların türlü türlüsüne rastlanır. Çok var sahi, hem bazıları ne kadar tuhaf. Kaç çeşit insan yaratılışı varsa o kadar da devlet şekli olacak elbet. Devlet şekilleri meşe ormanlarından, kayalıklardan mı çıkıyor dersin, yoksa yurttaşların her işte ağır basan huylarından mı? Huylarından herhalde. Beş çeşit devlet olduğuna göre beş çeşit de insan vardır öyleyse. Öyle ya. Aristokrasi şeklinin karşılığı olan insan üzerinde durmuştuk. Ona iyi ve doğru insan diyebiliriz. Evet bunu konuştuk. Şimdi değerce ondan sonra gelenleri ele almak gerekmez mi? Önce şan, şeref arayan insanı alalım. Lakedemonya devlet şeklinin karşılığı olan insanı. Sonra oligarşi, demokrasi ve zorbalık insanlarını. Bunlar arasında en eğri, en haksız insanı bulunca onu en doğru insanla karşılaştırırız. O zaman görürüz, katıksız doğruluk mu yoksa katıksız eğrilik mi insanı daha mutlu ya da daha mutsuz ediyor? Bakalım Trasmakos'un yolundan gidip eğriliği mi tutacağız yoksa gerçeği apaçık görüp doğruluktan yana mı olacağız? Evet, öyle yapalım, doğrusu bu. Madem insanlardan önce devletlerin huylarını inceledik, bu yolu daha aydınlatıcı bulduk, gene öyle yapalım, ilkin şeref devletini ele alalım. Bu devlet şeklinin belli bir adı olmadığı için ona timokrasi ya da timarşi diyeceğim. Arkasından da bu şeklin karşılığı olan insana geçeriz. Ondan sonra oligarşiyi ve oligarşi insanını alırız. Sonra demokrasiyi ve demokrasi insanını. Dördüncü olarak da zorba devleti ve zorba ruhlu insanı. Böylece ele aldığımız meseleyi iyice anlatabiliriz. Bu yoldan gidebiliriz. Anlamak için de bir yargıya varmak için de en doğrusu bu. Öyleyse dedim, önce timokrasinin aristokrasiden nasıl çıktığını anlatmaya çalışalım. Herkes bilir ki bir toplumun düzenindeki her çeşit değişiklik baştakilerden gelir. Baştakiler arasına ayrılık girmesinden doğar. Yönetenler arasında tam bir birlik varsa ne kadar azlık da olsalar zordur sarsman onları. Doğrudur. Doğruysa Glaukon dedim, bizim devlet nasıl sarsılacak? Koruyucularımız, yönetenlerimiz arasına anlaşmazlık nereden girip onları birbirlerine düşürecek? Kendi devletlerini yıkmaya götürecek. İster misin biz de Homeros gibi muzaları çağıralım da anlatsınlar bize ilk çatışmanın nasıl olduğunu? Gelsin çocuklarla oynar gibi oynasın, konuşsunlar bizimle. Biz de sözlerini ciddiye alıp tragedyaların yüksek diline çevirelim. Anlamadım, nasıl? Şöyle desinler bize aşağı yukarı. Zor bozulur sizin kurduğunuz gibi bir devlet. Ama her doğan şey çürümek zorundadır sonunda. Sonsuz olamaz sizin düzende, o da bozulur, dağılır bir gün. Nasıl mı dağılır? Yalnız toprağa kök salan bitkiler değil, toprağın üstünde yaşayanların canlarıyla bedenleri de bir kısır olur, bir verimli. Kısırlıktan verimliliğe, verimlilikten kısırlığa geçişler her varlığın gelişme çemberinin kapandığı zamanlarda olur. Kimi varlıkların oluş çemberi uzun, kimininki kısadır. Hayatlarının uzunluğuna, kısalığına göre. Gelelim sizin soydan varlıklara. Devleti yürütmek üzere yetiştirdiğimiz insanlar ne kadar akıllı, ne kadar görgülü olursa olsunlar, kısırlığın nerede bitip verimliliğin nerede başladığını bilemeyecekler. Geçişin hangi anda olduğunu fark edemedikleri için çocuklarını tam getirilmeyecek zamanda dünyaya getirecekler. Tanrı doğuşları için mükemmel bir sayıyla belirli bir dönem vardır. Dipnot: mükemmel sayı. Kendinden başka bölenlerinin toplamına eşit olan sayı. 6 eşittir 1 artı 2 artı 3. 28 eşittir 1 artı 2 artı 4 artı 7 artı 14. Bugüne kadar bütün mükemmel sayıları veren genel bir formül bulunamamıştır. Buna karşılık insan doğuşları için her biri üçer çarpan ve dört terimle birbiri ardı sıra giden bazı temel ve ek sayıların çarpımları sonucunda ve her çeşit benzeştirme ve ayrılaştırma, artırma ve azaltma yollarıyla bütünün parçaları arasında rasyonel olarak gösterilebilen bir karşılaştırma kuracak en küçük bir sayı bahis konusudur. Bu çarpımlara ait dik üçgenin dikey kenarları 5 sayıyla birlikte alınıp elde olunacak çarpım 3 kere daha kendisiyle çarpılırsa 2 armoni bulunur. Dipnot: 2 armoni, as kenarlarla 3, 4 ve hipotenüsü 5 olan bir dik üçgen. Pitagoros üçgeni için Eflatun şu çarpımı göz önünde tutuyor. A: 3 çarpı 4 çarpı 5, 3 çarpı 4 çarpı 5, 3 çarpı 4 çarpı 5, 3 çarpı 4 çarpı 5 ve burada çarpanların yerlerini değiştirerek aşağıdaki şekli veriyor. 3 çarpı 4 çarpı 3, 3 çarpı 4 çarpı 3, 5 çarpı 4 çarpı 5, 5 çarpı 4 çarpı 5. Bu da hesaplanırsa 36 çarpı 36 çarpı 100 çarpı 100 bulunur. B: bu sefer A ifadesi 3 × 3 × 3, 5 × 4 × 4 × 5, 4 × 3 × 4, 5 × 4 × 5 diye yazılırsa 27 × 100 × 48 × 100 şekli elde edilir. Eflatun bu ifadede 4 × 100 ifadesini bir de 7·1 × 100 ve mutlak değer 50·2 × 100 şeklinde yazarak 5'in rasyonel ve irrasyonel diagonal sayılarını hesaba katmış oluyor. Bunlardan biri eşit 2 sayı çarpımıyla 100 kere 100'ün çarpımından ibarettir. Diğeri ise birer çarpanları eşit, diğer çarpanları ayrı çarpımların çarpımından, yani 5'in rasyonel diagonal sayısı karesinin bir noksanının 100 katının veya 5'in irrasyonel diagonal sayısı karesinin 2 noksanının 100 katının 3'ün kübünün 100 katıyla çarpımından ibarettir. Dipnot. Çevirenlerin notu. Tanrı doğuşları için mükemmel bir sayıdan başlayıp 3. kübünün 100 katıyla çarpımından ibarettir'e kadar olan kısım Sayın Profesör Hamit Dilgan tarafından çevrilmiş ve gerekli açıklamalarda not halinde verilmiştir. Bu değerli yardımından ötürü Sayın Profesör Hamit Dilgan'a teşekkür ederiz. İşte iyi ve kötü doğumların sırrı bu geometrik sayıda saklıdır. Tabiatın bu kanunu bilmeyen koruyucularımız kızlarla oğlanları olmayacak zamanlarda birleştirecekler. Doğan çocuklara ne tabiat yar olacak ne de kader. Bu çocuklar arasında en iyilerini yaşlılar devletin başına getirecekler. Ama kötü doğuşlu oldukları için babalarının yerine geçer geçmez sizi koruyacak yerde korumaz olacaklar. Müziğe gereğince önem vermeyip jimnastiği öne alacaklar. Ruhtan çok bedene önem verecekler. Böylece daha az bilgili, daha az kafalı bir kuşak başımıza gelecek. Onlar arasından çıkacak koruyucular, yöneticiler ne Hesiodos soylarını ayırt edecekler ne de altın, gümüş, demir soylarını. Demir gümüşe karışacak, tunç altına ve bundan öyle bir haksızlık, öyle bir densizlik, düzensizlik doğacak ki karışma olan her yerde insanlar birbirine girecek, birbirine diş bileyecek. İşte budur kaynağı anlaşmazlığın, nerede olursa olsun. Muzolar iyi konuştu doğrusu dedi. Muzolar konuşunca elbette iyi konuşurlar dedim. Sonra ne diyor muzolar? Anlaşmazlık baş gösterdi mi, demir ve tunç soylular kazanç yolunu tutar. Toprak, ev, altın, gümüş edinirler. Yoksulluk nedir bilmeyen, içlerinde gerçek zenginliği, ruh zenginliğini taşıyan altın ve gümüş soylularsa erdem yolunu tutar, eski düzeni korumaya çalışırlar. Bu çatışmalar, dalaşmalardan sonra topraklar, evler bölüşülür. Eskiden yurttaşlarını hür insanlar, dostlar, besleyiciler olarak koruyanlar, şimdi onları boyunduruk altına alır, uşak haline getirir, kendileri gene savaşçı ve bekçi kalırlar. Evet, değişme böyle olsa gerek. İşte bu yeni düzen aristokrasi ile oligarşi arası bir düzen olmayacak mı? Öyle ya. Değişme böyle olacak ama bu yeni devlet nasıl bir devlet olacak? Madem iki devlet şeklinin ortasındadır dedik, onda biraz aristokrasi, biraz oligarşi, biraz da kendine özgü bir yanı bulunacak. Evet.